be the best. I want to be the best. Simple as plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 40. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uğur Üzümcü. Çok uzun bir aradan sonra tekrar Lakers konuşacağım. Aslında geçen sezon içinde biraz podcast yapmayı planlıyordum. Özellikle bu takaslar olduktan sonra ciddi kayıt çekecektim. Ama bir türlü kendimi motive edemedim. İşte çok yoğundum vesaire derken. Bir de takım güzel gidiyordu aslında biraz belki de Jinx dememek için de totem gibi de düşünebiliriz. Şey yapmak istemedim, takım hakkında konuşmak istemedim. Çünkü ne zaman takım hakkında iyi konuşsak bir şeyler ters geliyor doğal olarak. Taraftar bakış açısı biraz belki bu. Ama bence artık zamanı geldi. Lakers tekrar konuşulmaya değer, dikkat çekici bir takım oldu. Zaten playoff performansı ortada. Ne kadar konferans finalinde süpürülmüş olsa da Lakers. Beklentilerin çok üzerinde bir dönem geçirdi diyebilirim. Deadline sonrası, takas döneminde yaptığı hamleler sayesinde ve onların dışındaki bazı faktörlerin de etkisiyle. Bugün de hem biraz geçtiğimiz sezonu özetlemeyi planlıyorum. Yani biraz üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nereden nereye geldik önemli bir konu. Ondan sonra da 2023 NBA draftı ve 2023 şu ana kadar olan transfer haberlerini, bundan sonra olabilecek şeyleri konuşup sizden gelen soruları cevaplayacağım. Çok bir soru yok ama bu bölümde öyle oldu. Büyük olasılıkla Twitter'ın çökmesinin de biraz etkisi olmuştur diye düşünüyorum. O zaman lafı çok uzatmadan başlayalım. Öncelikle 2022-2023 Lakers sezona korkunç bir kadroyla girdi. Zaten onun hakkında biraz konuşmuştum. Daha sonra bir de Davis'in çok iyi oynadığı bir dönem olmuştu. Podcast çektim, Davis hemen sakatlandı, bir şeyler oldu. Dedim ki tamam, bir süre konuşmamam lazım bu takımı diye düşündüm. Dediğim gibi daha önce Lakers gerçekten çok kötü bir kadroyla, kötü bir kadro mühendisiyle girdiği sezona. Özellikle de bence o zaman yapılması gereken ve geriye dönüp baktığımda hala belki de yapılsa geçen sezonun çok daha farklı bitme ihtimaline yol açabilecek takası, Miles Turner, Buddy Hield takasını yapmadı Lakers. Sezonun ortasına kadar bekleyip hem işte bu Westbrook'un 47 milyon dolarlık kontratının %60-70'i ödendiği bir dönemde takaslayarak takaslandığı takıma daha az bir kontrat yükü, ki yani öyle bakmak da biraz saçma geliyor bana ama öyle bakıyor genelde insanlar. Hem öyle bir bakış açısı vardı. Hem de fiyatlar da biraz düşüyor deadline'e gelince. Takımlar elinden çıkaracağı oyuncuları, çıkarmayı planladığı oyuncuları biraz daha ucuza bırakabiliyor. O vermiyoruz modundan biraz daha çıkıyorlar. Ya da istekleri biraz daha azalıyor. İki ilk tur draft hakkı isteyen takımların tek ilk tura düşüyor istekleri. Ve böylece deadline'a kadar tabii bir de Rui Hachimura takası vardı deadline'dan 2-3 hafta önce. Ve deadline'da da Westbrook ve Patrick Beverley takasları Lakers takımının neredeyse yeniden oluşmasına neden oldu. Tekrar bir kadro kurulmasına neden oldu. Bence o kadro gerçekten de hem çok iyi denk geldi hem de gerçekten bence bu Pelinka ve ekibinin, burada ben Bas kardeşlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum, büyük bir başarısıydı. Ne kadar Denver serisinin son noktalarına geldiğimizde Westbrook takısındaki oyuncuların hiçbiri sahada olmasa da Westbrook'tan çıkmak bile takımın hem mentalite olarak hem de rotasyon dengesini oturtmasına neden oldu. Burada baktığımızda takaslar hani çok üzerinden zaman geçti, çok konuşuldu, sonuçlarını da gördük ama yine de bahsetmek, küçük bir değinmek gerekirse Westbrook verip Lakers D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt ve Malik Beasley aldı. Patrick Beverley'den çıkıp Mo Bamba aldı, Kendrick Nam'dan da çıkıp Rui Hachimura aldı. Bir de Thomas Bryant takaslayıp Devon Reed almıştık ama oradaki takasta en önemli şey 3 tane 2. tur draft hakkı kalmaktı Rui için çıkılan gibi. Ve Westbrook takasında sadece 2027 ilk tur draft hakkı ilk 4 korumalı olarak Utah'a gitti. Çok büyük bir draft hakkı yollamadan kadroyu baştan yarattı Rob Pelinka ve ekibi. ekibi olarak da değinmek istiyorum. Çünkü ben bunun sadece Rob Pelinka ile ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şuradan düşünmeme nedenim de şuradan kaynaklanıyor. Lakers'ın kadro yapılanma şekli biraz değişti gibi geliyor bana son bu deadline takasları ve bu yaz yaptığımız hamleler. Hatta o yaz yaptığımız hamleler de dahil diyebiliriz. Çünkü LeBron ve Davis ilk geldiğinde biraz daha yaşlı veteranlara yönelik hamleler yapıyordu Lakers. Şimdi biraz daha işte zamanında lotaryadan seçilmiş ama doğru rolü bulamamış, doğru takımı bulamamış ve ucuza gidecek oyuncuları kovalıyoruz gibi geliyor. Zaten bu off-season'daki yaptığımız hamlelere de gelince biraz onlara da değineceğim. D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt ve Malik Beasley başta ilk 5 başladılar hatta. Davis ve LeBron etrafında bence çok uyumlu bir üçlüydü. Ama daha sonra Austin Reeves'in yükselişiyle Malik Beasley'nin de biraz form tutamamasıyla ve LeBron'un sakatlığı falan derken Beasley biraz daha kenara düştü. Playoff'lara doğru gelindiğinde de iyice arka plana düştü. Ama Jared Vanderbilt ve D'Angelo Russell bu takasta hep katkı aldığımız oyunculardı. Ta ki işte playoff'larda işte Vanderbilt'in hücum sıkıntıları, D'Angelo Russell'ın da savunma sıkıntıları biraz daha ortaya çıkınca onlar da yavaş yavaş kesildi. Ama bu takas gerçekten mükemmel bir takastı. Tam istediğimiz takastı. Dediğim gibi zaten Westbrook'tan çıkmak en önemli hedefti orada. Geri kalan eklemeler de pastanın işte kreması oldu diyebiliriz. Rui Hachimura çok iyi bir takastı. Washington Wizards'ta Kyle Kuzma'nın arkasında artık kontrat uzatılmayacak bir oyuncu gibi bakılan Hachimura'yı 3 tane ikinci tur vererek aldık. 3 ikinci tur biraz bana o zaman yüksek gibi gelmişti ama sonra bütün o dönemdeki takaslarda böyle ikinci turlar havada uçuşunca artık biraz o draft haklarını da NBA GM'lerinin, yönetimlerinin biçtiği değerin arttığını gördük aslında. Mo Bamba da waveledik şu an tabii artık ama bence iyi bir hamleydi. Sadece tutmadı sakatlıklar vesaireyle. Burada en önemli şey aslında işte tam deadline'dan sonra Lakers'ın 23 maçı vardı. LeBron James de kariyerimin en önemli işte 23 normal sezon maçı gibi böyle bir gazı da vermişti. Takım tüm oyuncularıyla oynadı. Hem LeBron, yani takasta gelen D'Angelo Russell'ın da işte LeBron'un, Davis'in oynadığı maçları vura vura geçiyordu. Ama tabii çok fazla göremedik. 2-3 maç oldu o sadece. Daha sonra Dallas maçında 27 sayıdan geri döndüğümüz maçta LeBron'un tarihsiz sakatlığı yani çoğu Lakers taraftarı için sezon hakkındaki umutlarını sıfırlamıştır büyük ihtimalle. O gün sezon bitti diye bakıyordu herkes. Neyse göremedik bu takımın potansiyelini. Playoff'larda görsek güzel olurdu gibi konuşuluyordu. Ama Lakers bence zoru başardı. Kolay fikstürü vardı o dönemde ama yine de en önemli oyuncusu olmadan ya da en önemli iki oyuncusundan biri olmadan diyelim. O dönemi yine de playoff potasına yaklaşarak geçirdi ve LeBron'un dönüşüyle playoff'a girdi takım play-in'den. O dönem gerçekten hayatımda izlediğim en stresli normal sezon maçlarıydı. Yani bana o dönem LeBron'un sakatlığı da dahil olmak üzere biraz 2012-2013 Lakers'ı hatırlattı. Bu biraz şundan kaynaklanıyordu. Ya takımın kötü kadro mühendisliği olduğu zamanda bile bence bu ne kadar ben Darvin Ham'i playoff'lara kadar çok beğenmesem de Darvin Ham ve ekibinin başarısı da olabilir. Bilemiyorum. Belki Davis ve LeBron'un başarısıdır. Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Ama Lakers bir şekilde maçlara tutunmayı başardı o sezon. Ve çok böyle başa baş gittiğimiz maçlarda işte en ünlüsü zaten LeBron'un delirdiği Boston Celtics maçı. Çok kritik yerlerde, çok kritik galibiyetler alabileceğimiz noktalarda hakem hataları olarak değerlendirilen değil. Çünkü orada hatalar vardı ama yani 82 maçlık normal sezonda hakem hataları herkese oluyor. Kritik yerlerde olunca biraz daha gözün önünde oluyor. Biraz daha göze batıyor ama o maçları hakemler yüzünden kaybettiysek, hakemler sayesinde kazandığımızda o kadar maç olmuştur. Çünkü bu tarz şeylerin ben uzun vadede dengelendiğini düşünüyorum ama maç sonunda olunca biraz daha koymuştu tabii. Öyle küçük talihsiz yenilgiler vesaire derken Lakers bir türlü eşiği aşamamıştı. O eşiği aşmamızı sağlayacak hamleler geldikten sonra da işte LeBron'un sakatlığı olmuştu. Bu sezon o yüzden bana biraz 2012-2013'ü hatırlattı. Yani o LeBron'un ayak sakatlığı, Kobe'nin aşil sakatlığı kadar tabii kariyerini etkileyecek mi bilmiyoruz. Çünkü sağlam döndü. Kobe bir daha dönememişti. Ama o havayı verdi bana ve bunu pek çok arkadaş ortamında da söyledim. Podcast'te de ilk olacak büyük ihtimalle. Bu sezon LeBron'un sakatlanması, sakatlıktan bence erken dönmesi. Zaten o da hani reklamını çok yaptı ama gerçekten o sakatlıktan ben dönmesini beklemiyordum. Işığı gördüğü için takımda, şampiyonluk potansiyelini gördüğü için kendini zorladı ve döndü, sakat sakat oynadı. Ve ilk defa LeBron James'i, yani gerçek, yani şimdi şampiyon oldu bu adam ve tabii ki de forması emekli edilecek Lakers'la ama taraftar bakış açısı biraz daha farklı oluyor bence. Ha, bu Lakers taraftarı şımarıklığı olarak da görülebilir bazıları için. Abi şampiyon yapmış takımı, milletin şampiyonluğu yok, bir tane şampiyonluğu var vesaire gibi ama Lakers tarihinde yani 16 şampiyonluk var. Sadece benim takip ettiğim dönemde 5 tane ve bu 2020'de 6 tane şampiyonluğumuz var. O yüzden Lakers efsanesi olmak için şampiyonluk dışında takıma bağlılık da bence önemli ve LeBron'un ilk defa Cleveland'dan beri belki de bir takıma bağlılık gösterdiğini görmek beni ona biraz daha ısındırdı ve daha böyle bir Lakers oyuncusu gibi hissettim. Biraz birlikte cefa çekmek bence etkiliyor. O yüzden zaten player empowerment ve oyuncuların bu kadar takım değiştirme şeyini sevmeme nedenlerinden biri de bu. Neyse biraz konuyu saptırdım ama. Ve playoff'a kalmayı başardık. Zorla, ittire kaktıra. Minnesota'nın sakatlıklarının biraz yüzümüze güldü. Talihliydik orada. Belki o maçı kaybedebilirdik ve 8.lik için zorlanıp sonra Denver'la ilk turda eşleşip ilk turda elenip belki de bu hikayeyi hiç görmeyebilirdik. Ama Lakers bir şekilde 7. sıradan playoff'a girmeyi başardı. Daha sonra ilk turda Memphis'i, ki o özellikle 6. maç hayatımda izlediğim en keyif aldığım Lakers playoff maçlarından biriydi galiba. Dylan Brooks'un işte he's old, işte 40 atması lazım dedikten sonra Memphis'e 40 sayı fark atmış olmamız gerçekten, yani bazen işte basketbol tanrıları böyle gülümsüyor. Üstüne Golden State'le eşleşip Golden State'i elememiz ve LeBron Curry serisi bir defa daha görmüş olmamız o da çok keyifliydi. Üstüne artık Denver'a geldiğimizde bence takımın biraz nefesi bitti. Darvin Ham biraz çaylak koç olduğunu gösterdi. Ama Darvin Ham'e de küçük bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten normal sezonda özellikle takaslar olana kadar korkunç bir koçluk yaptığını düşünüyorum. Veteranların altında çok ezildiğini düşünüyorum ama işte çaylak koç olmanın etkisi de olmuş olabilir orada. Korkunç beşlerle çıktı, korkunç rotasyonlar yaptı. Patrick Beverley'nin işte 3 numaraları savunmasına izin verdi. Bir ara en son benim mental işim şeyde aşıldı. Westbrook'u 5 numara oynattı gerçekten. 5 kartla sahaya çıktı. Orada dedim ki yani bu maçın devre arasında ya da 3. çeyrekten yapmıştı onu tam hatırlayamıştım. Yani bu maçın soyunma odasına gelmeden kovulması gerekiyor diye yazmıştım böyle arkadaşlara. Yani orada benim mental işim bir aşıldı. Ama hakkını da bence yememek lazım. Takas döneminden sonra takımı yönetişi, rotasyonu yönetişi, ne kadar bazı takıldığımız noktalar olsa da, benim de takıldığım noktalar olsa da orayı çok iyi kotardığını düşünüyorum. Çünkü yeni kurulmuş, parçalar ne kadar uyumlu olsa da yeni kurulmuş, birbirine çok alışık olmayan parçalarla bir şeyler yapmaya çalıştı ve tutturdu da. Playoff'larda da Memphis'e karşı ve Golden State'e karşı rakibe göre iyi ayarlamalar yaptığını da düşünüyorum. Ama Denver'a geldiğinde orada bitti her şey. Yani Denver zaten ilk maçta 3 kartlı ilk 5'le çıkmış olmamız bile Denver'a karşı doğru düzgün hiç hazırlanmadığını, rakibi hiç okuyamamış olduğunu gösteriyordu bence. İkinci maçta da bundan geri adım atmadı belli bir süre. İlk yarı geri adım atmadı. Daha sonra da işte 2-0 geriye düştükten sonra orada da özellikle ilk maçta inanılmaz bir geri dönüş yapmıştık ama işte LeBron artık o da enerjisi bittiği için büyük ihtimalle çembere gitmeyip 2 sayı gerideyken 3'lük attı, kaçırdı. Denver geldi, attı falan derken gitti. İkinci maç öndeyken Jamal Murray sahne yok. O maç mıydı? O maç Jamal Murray'nin sahneye çıktığı maçtı diye hatırlıyorum. Çılgın attı. Ya da Jokic mi son çeyrekte almış? Karıştırıyorum. 4 tane maçı kaybedince ve hepsinde bir Jamal Murray, bir Jokic, hepsinde saçma sapan şutlar girmesi vesaire derken 2-0 geriye düşünce Darvin Ham bence tamamen kontrolü kaybetti. Rotasyonu inanılmaz daralttı. Hiçbir yeni hamle yapamadı rakibe karşı. Mesela Golden State serisinde Lonnie Walker'ı sahaya atıp ondan fayda almış olması çok etkileyiciydi ama Denver serisinde bence bir Troy Brown denenebilirdi. Bir Malik Beasley tekrar denenebilirdi. Böyle hiçbir hamle yapmadı. İyice kısa daralttı rotasyonu ve bu da bizim kaybetmemizde faktörlerden biri oldu diye düşünüyorum. Ama Denver'ın kesinlikle hakkını yiyemeyiz. Yok hiç belki de gelmiş geçmiş en iyi playoff bireysel performanslarından birini gösterdi. Yani belki de kesinlikle zaten de belki en iyisini gösterdi. Saçma sapan bir oyun oynadı. Jamal Murray keza öyle. Benim 2020 Davis LeBron'dan beri gördüğüm en etkileyici ikili yani ikili performanslı diyeyim. Shaq Kobe'nin 2001 performansı, Curry Durant performanslarına yakın bir şeydi bu. Ve Denver'da zaten hak ederek şampiyon oldu. Ama ben bu sezonun tamamına baktığımda kesinlikle bu sezonu bir başarısızlık olarak görmüyorum. Tam tersi hatta yani işte yine klişelerden biri. Lakers sadece şampiyonluklar başarı sayılır, şampiyonluğun altı başarısızlıktır gibi bakış açısı o olması gerektiği söylense de olsa da ben öyle bakmıyorum çok. Biraz daha bağlamın da önemli olduğunu düşünüyorum. Ve 1,5 sezonluk Westbrook'un sadece kendisinden dolayı değil aynı zamanda kontratından dolayı yarattığı cehennemden sonra gerçekten kendimizi serin sulara attık bence ve çok keyifli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu sezon benim için başarılı bir sezondu. Ve bunun üstüne de hatta şuradan bağlayayım onu da. D'Angelo Russell sakatlıktan döndüğü Toronto maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çılgın attığı bir maçtan sonra şey demişti. Bu takım bir yaz kampı geçirsin. O zaman işte sky is the limit demişti. Ben o zaman da haklı olduğunu düşünüyordum. Ya pek çok kişi de bence öyle düşünmüştür. Ve tek umudum da bu playoff performansından sonra ne kadar çok bariz eksiklerimiz gözükse de işte bir yedek uzunumuz olmaması, yani playoff rotasyonunda maç sonunda gözün kapalı bir şekilde sahaya atabilecek 5 adamın var mı yok mu sorusu. Bu soruların cevaplarını cevapsız olduğunu aslında gördük en temelinde. Rui Hachimura'nın inanılmaz playoff performansı ve Austin Reeves'in her sorumluluğu arttığında artan performansı sayesinde 4 adam bulmayı başardık. Ama o 5. adamı bir türlü bulamadık. En son noktada Dennis Schröder oldu ama Dennis Schröder de Denver'la fiziksel olarak eşleşmemize çok olanak sağlayamadı. O seride Dennis Schröder ve D'Angelo Russell'ın etkisiz kalması, hani Schröder yine savunmada çok etkileyiciydi de hücumda beklenen performansı veremedi. D'Angelo Russell oyunun iki yanında da beklenen performansı veremedi. Bence Jared Vanderbilt biraz daha denenebilirdi. Hücumda ne kadar takıma zarar veriyor olsa da savunmada da tam tersi çok artı yazan bir oyuncu çünkü. Böyle böyle pek çok şeyi görmüş olduk. Benim bu seneden zaten en büyük aldığım tatmin bu takımı playoff'ta gördük. Neyin işleyeceğini gördük, neyin işlemeyeceğini gördük, nereye hamle yapmamız gerektiğini gördük, kimlerin devam etmesi gerektiğini gördük şeklindeydi. Ve en büyük umudum da kadronun büyük bir kısmının korunarak küçük küçük eklemeler yapılması gerektiğini düşünüyordum. O yüzden de dediğim gibi zaten ben yani şöyle söyleyeyim. Ben zaten 2017-2018 Lakers mesela benim en keyif aldığım sezonlardan biridir. Bu takım 37 galibiyet aldı. Yani her zaman şampiyonluk hedefi, yani şampiyonluk her zaman en önemli hedeftir ama her takımın hedefi olamaz. Ve bu takımın hedefi de bence kazanabileceğini göstermekti ve gösterdiklerini düşünüyorum. Playoff macerasındaki küçük şeye gelirsek hani Rui Hachimura kariyeri boyunca bir daha belki playofflarda %55'le atmayacak saha içinden ve üçlükten. Ki keza Wizards'da da öyle atmış oynadığı 5-6 maçta. Ama Rui Hachimura'yı kazandık biz bu playofflarda. Gerçekten sadece hücumda da değil, oyunun savunma tarafında da ne kadar odaklandığında iyi bir oyuncu olabileceğini gösterdi. Austin Reeves zaten onu ayrı imzasında da detaylı konuşmak gerekiyor bence. Austin Reeves bu sezonun açık ara en büyük kazanımıydı. Objektif olarak herkesin Lakers'ta en çok övdüğü oyuncuydu. O yüzden belki Austin Reeves'e özel bir şey açarım imzasında. Parantez. Böylece 2022-2023 sezonu bence kısaca özetledim. elimden geldiğince kısaca. Ve böylece de 2023 off season'ına geldik. 2023 NBA draftı benim gibi draft delisi insanlar için ilginç bir dönemdi. Çünkü 17. sırada Lakers'ın ilk tur draft hakkı vardı. Ama bu draft biraz daha ya zaten son 2-3 drafttır böyle gibi geliyor bana. Çok forvetlerin artık ön plana çıktığı, çok yönlü forvetlerin draftta böyle ilk turu doldurduğu. Artık herkes bu tarz oyuncuları aradığı için büyük ihtimalle mocklar da odaklanılan oyuncular da bu yönde şekilleniyor. Ve benim de işte 17 ile 30 arasında beğendiğim 3-5 oyuncu vardı. Bu oyuncuların başında da Maxwell Lewis geliyordu. Kesinlikle 17'den değil 10'dan draft hakkımız olsa seçeceğim dediğim bir oyuncuydu. Bu yüzden Lakers'ın 17'yi verip bir şekilde mesela Pacers'ın o zaman 26-29. Sıra draft hakları vardı. Öyle bir trade down yapsalar güzel olur diye düşünüyordum. Ama Lakers 17. sıradan Jalen Hood Schifino adındaki 1.95 boyundaki oyun kurucu, combo guard'ı seçti. Bu çocuğu çok fazla takip etmedim çünkü yani benim bir Lakers'ta istediğim oyuncu tipi guard değildi. Bence Austin Reeves olsun, Max Christie olsun bu pozisyonları dolduracak oyunculardı. Ama yine de Hood Schifino tabii ki de yani böyle gidip de kolejde maçlarını izleyemedim. O yüzden yeterince detaylı bir analiz verebilir miyim bilmiyorum ama çok fazla analiz videosunu izledim. İstatistiklerini kurcaladım, insanların yorumlarını okudum ve dinledim. Genel olarak oyuncu profili olarak baktığımızda pozisyonu için fizikli olan, orta mesafeden ve pick and roll üzerinden üretmeyi ve takım arkadaşlarını beslemeyi seven, çembere çok etkili gidemeyen, üçlü de biraz sıkıntılı olan bir oyun kurucu. Yani point guard, shooting guard pozisyonunda oynayacak bir adam. Burada benim bu draft hakkında hoşuma giden şöyle bir detay oldu ama yani şimdi doğal olarak bu da yine klasik taraftar psikolojisi. Başta sevmesen bile takımına geldiğinde aslında şu özelliği güzel, aslında bu özelliği güzel diye kabarılır oyunculara. Ve bir yerden sonra da övmeye başlarsın gözün alıştıkça. Ama onun dışında bence bu draft hakkının şöyle güzel bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bir, gerçekten yani şeyde izleyince, highlightlarını izleyince ve şeylerini izleyince, nasıl diyeyim, maçlarına biraz bakınca iyi bir, çalışkan bir savunmacı, pozisyon bilgisi, fiziğini iyi kullanan bir birebir savunmacı gibi duruyor. Onun dışında Lakers açısından baktığımda da yani geçen sezon gerçekten herkesin gömdüğü şey Lakers'ın çok kısa olduğuydu. Özellikle 2020 Lakers'ın şampiyonluk yolunda fizik üzerinden oynamışken Lakers'ın bu kurduğu kadro çok yani saçmaydı. Bu hatalarından ders almışlar gibi gözüküyor ve hedeflerini belirlerken de ligin ilerlediği noktaya biraz daha dikkat ettiklerini gösteriyor bana. Ha, bu oyuncu tutar tutmaz bilmiyorum. Ben bu adamı beğenmeme nedenim potansiyelinin düşük olduğunu düşünmemdi. Ama sonuçta bir rol oyuncusu olarak da iyi olabileceğini düşünüyorum. Yedek oyun kurucu ve shooting guard olarak. Pek birden fazla pozisyonu savunabilen ve nasıl diyeyim, takımına yaratabilen, orta mesafeden şutunu yaratabilen bir oyuncu sonuçta. Tabii ki de şimdi yaz ligi de yaklaşıyor. Yaz liginde daha detaylı hem diğer oyuncularla birlikte konuşacağız onu. Ama beni en çok şaşırtan ve mutlu eden şey kesinlikle 40. sıradan draft hakkımız, ki o da 47'den draft hakkımız üstüne para koyarak Pacers'ın 40'ını aldık. Maxwell Lewis'ti. Dediğim gibi ben bu çocuğu yani çok çok beğeniyordum. Kesinlikle yani 17. sıradan kesinlikle seçmek istediğim bir adamdı. Ha, 17. sırada şöyle bir detay var. Cam Whitmore 17. sırada hala alabileceğimiz bir oyuncuydu. Bilmeyenler için de Cam Whitmore Villanova'nın 2-3 numarasıydı. 18 yaş altı milli takımının yıldızlarındandı. Çok top 5 prospekt olarak girmişti kolej kariyerine ve draft zamanı da hala Houston'ın 4'ten seçebileceği düşünülüyordu. Ama bir şekilde kötü workoutlar, kötü geri dönüşler ve işte şeyler, söyleşiler nedeniyle bir anda çok hızlı bir şekilde düştü. Düştükçe de takımlar herhalde antrenman yapmadıkları için, onu workoutlara çağırmadıkları için, birebir görüşmedikleri için güvenemediler ve seçmediler. Lakers da seçmeyen taraftaydı. Houston 20'den seçti. Ben o seçime pişman olabileceğimizi düşünüyorum ama neden seçmediklerini de anlayabiliyorum bir yandan. Yine de orada Houston'a küçük parantez açmak gerekirse 4'ten seçmeyi düşündükleri 2 oyuncuyu 4 ve 20'den seçmiş oldular böylece. Onları da ne kadar şu an off-season'da patır patır sıçtıklarını düşünsem de tebrik etmek lazım. Neyse, Maxwell Lewis'e gelirsek de Maxwell Lewis de benim en çok beğendiğim oyuncuydu. Bu ne kadar önemli bir bilgidir bilmiyorum ama yine de podcast'te bahsetmek istediğim şey, benim 2021 draftında en beğendiğim, böyle steel olarak gördüğüm adam Trey Murphy'di. 2022'de Jalen Williams'tı. Ve ben onların seviyesinde olduğunu düşünüyorum Maxwell Lewis'in ve umarım haklı çıkarım tabii ki de bizim takımımız seçtiği için ama yani o seviyeye yakın, onların gösterdiği potansiyeli göstermeye yakın bir şey gösterirse önümüzdeki 2-3 senede gerçekten inanılmaz bir steal almış olacağız. Burada komik bir detay daha var. Ben o ara draftı takip edemiyordum canlı. Artık sabah 7-7.30 olmuştu. Yola çıkmam gerekiyordu. Draftta Maxwell Lewis okunurken reklam girmiş. Araba reklamı. Herkes böyle hemen başta kendi yok içimizi bulduk. MVP, Finals, MVP garantili falan diye dalga geçerdi. O da küçük güzel bir detaydı. Onun dışında Lakers iki tane de two-way oyuncu imzaladı. Burada bir tanesini özel parantez açmak gerekiyor. Yine Colin Castleton'a. Colin diye yanlış hatırlamıyorsam adı. Floridalı pivot menajeri Austin Reeves'in menajeriymiş. Ve o da ikinci turun ortalarından ya da sonlarından gitmesi beklenen bir oyuncuydu. O da Austin Reeves gibi yani two-way imzalamak istemediğini söyleyerek kendisini undrafted noktaya düşürüp Lakers'la imzaladı. Prospect olarak baktığımızda da Maxwell Lewis'e hiç değinmedim bu arada ama Maxwell Lewis de 2.01-2.03 boylarında 2.13 kulaç genişliği olan, kendi şutunu yaratabilen, üçlükten orta mesafeden ya da çembere giderek sayı bulabilen, atletizmi sayesinde top çalma ve blokları koyabilen bir oyuncu. Ben özellikle hücum yeteneklerine bayıldım. Savunmada da potansiyeline bayıldım. Genel olarak savunmasını çok beğenmiyorlar kolej basketbolu yorumlayan insanlar. Ama kolejdeki savunma performanslarını ben o kadar kale almıyorum. Ha, böyle şeyleri kale alırım da işte Cason Wallace gibi oyuncularınkileri kale alırım da. Yani işte kolejde savunmada çok etkili olmadığı tarz şeyleri o kadar önemsemiyorum. Çünkü bu adamın fiziksel yetenekleri ve profili çok uygun iyi bir savunmacı olmaya. Onun dışında küçük takımın yıldızı gibi oynayan bir oyuncunun savunmada bazen işte tam gaz oynaması da kabul edilebilir bir şey oluyor. NBA'ye geldiğinde rolü çok daha değişeceği için, daha bir tamamlayıcı parçaya dönüşeceği için orada savunmasını biraz daha ön plana çıkarmak zorunda kalacak rol bulmak için ve o zaman bence biraz daha potansiyelini göstereceğini düşünüyorum. O yüzden iki yönlü bir 3&D forvet aldığımızı düşünüyorum Maxwell Lewis'le. Colin Castleton'a geldiğimizde de o da 2.13 boyunda çok atletizmi olmayan ama çember savunmayı bilen, onun dışında fena olmayan bir pas yeteneği olan bir uzun. Bence atletizmi kendi skorunu üretme konusunda ona çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Şut yüzdeleri de kötü zaten şu ana kadar. Şut mekaniği de bana o kadar temiz gelmedi ama yine uzun vadede belki orta mesafe ve şutla atabileceğini düşünüyorum. O konularda geliştirebilir gibi duruyor kendisini. Ama bu çocuğun işte savunma yeteneği ve pas yeteneği tamamlayıcı bir parça olması biraz da Lakers'ın genel olarak son yıllarda, son 5 yıldır belki daha bile uzun süredir draft'taki başarılarını da hesaba kattığımızda beni biraz umutlandırıyor. Pivot pozisyonunun ben çok büyük bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve son örneklere bakarsak da Castleton'dan da umutluyum. Zaten hemen şey paylaşımları da geldi. Lakers'ın oynattığı undrafted beyaz oyuncular diye, işte Alex Caruso, Austin Reeves ve şimdi de Colin Castleton diye. Bakalım, onu da çok merak ediyorum. Yaz liginde en yakından inceleyeceğim oyuncu olacak. Çünkü tutarsa ve normal sezonda böyle en azından bir 10-15 dakika oynayabilecek bir oyuncuya dönüşürse o da çok iyi bir steal olacak. Bir de yine Dimoy Hac'a da değineceğim. O da çünkü ilginç profilde bir oyuncu. O da yine 4-5 yıllık kolej kariyeri olan 23-24 yaşlarında bir shooting guard. 1.93-1.95 boylarında. O da elit üçlükçü ve fena da olmayan bir savunmacı olarak geliyor. Yani kötü bir profil değil. O yüzden onu da merak ediyorum. Tutacağını çok düşünmesem de yine de ilginç bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem iki yönlü şutör, yaşlı olduğu için draftta biraz değeri düşmüş oyunculardan. Böyle adamlar NBA'de yer bulabiliyor. Hala Lakers'ta olmasa belki iki sene sonra Miami Heat'te olabilir. Bence NBA'de bir fırsat bulma şansı olacak. Buradan da günün en önemli konusuna gelelim. 2023 Free Agents dönemi. Belki de Lakers taraftarlığım boyunca gördüğüm en iyi Free Agency dönemiydi Lakers adına. Lakers dediğim gibi zaten en önemli plan takımın kadrosunu koruması üzerineydi. Burada tabii şunu değinmeyi unuttum. Sezonun bitişinde Denver bizi süpürdükten sonra LeBron çok iyi bir algı yönetimi yaptı ve Lakers'ın süpürüldüğünün ilk 2-3 gün konuşulmasını mükemmel engelledi. Ben emekli olmayı düşünüyorum. Basketbola devam edebilir miyim bilmiyorum tarzı böyle trolledi medyayı. Bunu bazıları işte Lakers Kyrie'yi getirmemesi için zorluyor Lakers'ı. İşte boşa harcayacak zamanım yok mesajı veriyor vesaire gibi değerlendirenler de oldu. Ama daha sonra Pelinka işte kadroyu korumak bizim ana planımız. Sadece küçük eklemeler yapacağız gibi konuştu. Ha, GM'lerin böyle konuşmaları önemli mi? Bence değil. Çünkü Mike Dunleavy de Jordan Poole'u önümüzdeki 4 sezonda hatta daha uzun bir süre Washington Wizards bak ben bile karıştırdım. Golden State'te göreceğiz deyip bir hafta içinde Poole'u Wizards'a takasladı. O yüzden GM'lerin bu pozisyon alma konuşmaları o kadar da önemli değil. Ama Pelinka sözünde durdu bu off-season'da ve off-season'ın ilk gününde öncelikle Lakers Torian Prince'i imzaladı. En başta parası açıklanmadığında biraz korkmuştum acaba mid-level'ı harcadık mı diye ama daha sonra biannual exception'ı kullandığımız ve 4.5 milyon aldığımızı açıklandı. Bence çok iyi bir ekleme. 4.5 milyon dolar için 3&D bir forvet almak gerçekten iyi bir hamle. Onun üstüne Gabe Vincent açıklandı. O da mid-level exception'a Dennis Schroeder rolüne geldi. O ara bir Gabe Vincent alınınca neden olduğunu anlamadığım şekilde D'Angelo Russell gitti, D'Angelo Russell gitti diye yangınlar koptu ama yani Dennis Schroeder rolüne geldi biraz barizdi. Kötü bir kontrata da gelmedi bu arada. 3 yıl 33 milyon dolara geldi mid-level exception'la. Gabe Vincent da aslında LeBron ve Davis'in etrafına Dennis Schroeder'den rol olarak biraz daha uygun bir oyuncu. Çünkü Dennis Schroeder'in şutu yoktu ama Gabe Vincent'ın yüzdeleri o kadar iyi olmasa da en azından üçlük tehdidi var. Eli tuttuğunda çok iyi sokabiliyor. Bunları playofflarda da gösterdi zaten Miami Heat'in finale yürüyüşünde. Aynı zamanda tam sağ baskı yapan biraz böyle peski denen rakibi gıcık edecek savunmacı tiplerinden. Darvin Ham'in deadline'dan sonra gösterdiği savunma mentalitesine uygun olacak bir oyuncu. Zaten her takıma da direkt oturacak bir oyuncu profili var. Daha sonra Lakers bir de Rui Hachimura ile 3 yıl 51 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Bu bir tık overpay olabilir bu arada gerçekten. Benim kafamda Rui Hachimura'nın alacağı kontrat böyle 13-15 milyon arasıydı ama 17 milyon alması da o kadar büyük bir problem değil bence. Playoff'larda gösterdiği performans bunu hak ediyordu. Zaten daha 24-25 yaşlarında. Onun dışında zaten ligin gittiği noktada biraz daha bu forvetler artık iyice yeni overpaid class bunlara dönüşürken Rui Hachimura'yı 17 milyon dolar gibi bir kontrata imzalamak iyi oldu. Bazıları playoff performansının geçici bir dönemsel performans olduğunu ve bunu genele yayamayacağını düşünüyor olabilir. Haksız bir tahminde değil bu arada kesinlikle. Ama son noktasında eğer tutmazsa 17-18 milyon dolarlık bir kontrat sonuçta takaslanması da çok kolay. Ama ben onu uzun vadede de Lakers'ta görmeyi isterim. Gelişimini görmeyi isterim. sadece 3-4 ayda bile oyununa çok şey kattı Lakers formasıyla. Bu gelişimi devam ettirebilirse o da etkili bir oyuncuya dönüşebilir. NBA'de imzası olacak oyunculardan birine dönüşebilir belki. Ha, bu kadar yüksek atmaya şu anda gerek yok ama ben playofflarda kritik yerlerde sorumluluk alabilmesini, çekinmemesini, Memphis serisindeki maçı getiren performansı olsun, Denver serisinde yok içi savunmaktan çekinmemesi ve tüm maç savunması vesaire olsun. Çok iyi savundu mu? Hayır, ama bu rolü, bu sorumluluğu alıp bundan geri adım atmaması bile bence artı. Daha sonra da Lakers Cam Reddish ile imzaladı. Cam Reddish de yıllardır Lakers'la adı geçen Mo Bamba gibi bir oyuncuydu. Trade deadline'larda hep alacağımız söylenen, bir türlü denk gelmeyen oyuncuydu. Ben aslında kolej zamanı Cam Reddish'i o kadar beğenmiyordum. RJ Barrett ve Zion yanında rolünü bir türlü bulamamıştı orada. NBA'ye geldiğinde de NBA'de de çok rolünü bulabildiği bir fırsatı olmadı. Orada en önemli faktör bence yine kendisiydi ama yetenek olarak baktığımızda 6-8 boyunda geniş kulacı olan, dribbling üzerinden şutu olan, çembere gidebilen, yani sahada yapılabilecek her şeyi yapan bir forvet. O yüzden oyuncu profili olarak baktığımızda çok etkileyici bir oyuncu. Aynı zamanda savunmada da biraz underrated olduğunu da düşünüyorum ben. Burada tutar mı? İşte Lakers'ta tutar mı? Tutmayabilir ama minimuma aldığımız için tutmasa da çok büyük problem yaratacağını düşünmüyorum. İyi bir kumar bence. Ve burada da işte Lakers'ın bence artık değişen hamle yapısını gösteren transferlerden biri. Burada işte geçen sezon takasla aldığımız Rui Hachimura olsun, Mo Bamba olsun, Cam Reddish olsun, daha sonra bu yaz yine ekleme olarak yaptığımız Jackson Hayes olsun. Lakers biraz daha şu açığı fark etmiş gibi duran takımlardan biri. Artık takımların oyuncu turnover arttıkça yeni eklemeler, birinci turdan draft ettikleri oyunculara sabrı da iyice azalmış durumda. Çok hızlı takım değiştiriyor oyuncular ve takımlar çok hızlı vazgeçiyor oyunculardan. Ve bu yüzden de 2 sene önce lotaryadan seçilmiş oyuncular bir anda boşluğa düşebiliyor. Bunun en komik örneklerinden biri Phoenix Suns'ın Jalen Smith'i bırakmasıydı bence. Direkt boşa bırakmışlardı. İşte Wiseman'dan Golden State 3. sezonunda vazgeçti. Yani çok fazla örneği var bunun ve bu şu an NBA'in gittiği yerde en büyük fırsatlardan bir tanesi bence. Ve Lakers şu an onu iyi değerlendiriyor. Bu tarz oyuncuları ucuza almak mantıklı. Çünkü şöyle bir detay var ki bunun bir iki örneğini de gördük aslında. Andrew Wiggins olsun, Aaron Gordon olsun. Bazı oyuncular işte yetenekleri nedeniyle, hype nedeniyle, kolejdeki yani one and done olanlar. Bazen bu oyuncuların takımın en önemli 3. ya da 4. oyuncu olması gerekiyor. Doğru role geldiğinde neler olabileceğini işte Andrew Wiggins'ten bu kadar iyi bir çift yönlü forvete dönüşmesini hiç beklemiyordum ben şahsen. Çünkü Minnesota'da da biraz rolünü bulduğunu düşünüyordum ama orada hiçbir zaman bu şeyi gösterememişti, ışığı verememişti. Aaron Gordon'dan biraz daha bekliyordum. Zaten yok işte yanında oynaması en kolay süperstar. Herhangi bir parça çok rahat oturabiliyor onun yanına. O yüzden bu fırsatı şu an Lakers'ın iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Mesela Rui Hachimura ile bundan bir tane fırsat transferi yapmış olduk. Mo Bamba tutmadı ama belki Mo Bamba'yı hala seneye Lakers kadrosunda görebiliriz. Yani sakatlıkları nedeniyle oynayamadı ama Mo Bamba'nın da ben iki yönlü bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. En azından yedek pivot olarak. Cam Reddish de böyle bir hamle. O da kendi draftını yanlış hatırlamıyorsam 10. sıra tercihiydi Atlanta Hawks tarafından. Ve Lakers'ta da şu an yedek shooting guard ya da 3 numara olarak fırsat bulacaktır. Değil mi? Zaten minimum kontrata geldiği için tutarsa çok büyük bir kazanç, tutmazsa da bay bay. Daha sonra Lakers Jackson Hayes'i ekledi kadrosuna. Jackson Hayes de yine iyi bir ekleme bence. O da yine aynı oyuncu profili, aynı profile giriyor. Yine lotaryadan seçilmiş olan New Orleans Pelicans'ta, yanlış hatırlamıyorsam 2022 sezonu olması lazım. O bu sezon değil de bir önceki sezon. Biraz rol de bulmayı başarmıştı Jackson Hayes. Ama bu sezon bir şekilde yine fırsatlarını bulamadı. Kendi kişisel sorunları olduğu da söylenmişti. Polisle derde girmişti. Kavga olayları, bir şeyleri daha var onun. Ama oyuncu profili olarak baktığımızda yedek 5 numara olarak devrilen, çember savunabilen, atletik uzun profiline oturan bir oyuncu. Lakers için de yine bir deneme tahtası olacak. Minimumu aldık onu da. Tutarsa tutar, tutmazsa Jackson Hayes biraz daha problem. Ama o da Lakers'ın zaten bir sonraki hamlesi, ona geldiğimizde konuşacağız. Çünkü şu an Davis dışında tek uzunumuz Jackson Hayes kadroda. Tutmazsa yine yedek pivotsuz girme ihtimalimiz olabilir sezona. Onun dışında D'Angelo Russell'la 2 yıllık 37 milyon dolarlık bir kontrat imzalandı. İkinci yılı oyuncu opsiyonu olan. D'Angelo Russell bence biraz fazla gömüldü Denver serisinde. Kendisi çok kötü oynadı mı oynadı ama Darvin hem de onu iyi kullanamadı. Daha doğrusu başarılı olabileceği fırsatları oluşturamadı. Özellikle 3 kartlı 5'lerimizde zaten rezil olduk yani o seride. Ve çok hızlı vazgeçti. D'Angelo Russell da mental olarak bence altından kalkamadı ve beklenen performansı veremedi. Ama D'Angelo Russell'ın bu yapıya uygunluğu tartışılmaz, özellikle hücumda doğal olarak. Hem üçlüğü olan hem oyun kurucu yetenekleri olan bir point guard. Aynı zamanda pozisyonu için fizikli de bir point guard. Ne kadar fiziğini çok savunmada kullanamasa da. Ve ben kelepir bir kontrat olduğu için de bu eklemeyi çok sevdim. D'Angelo Russell zaten Lakers'ın bu Kobe sonrası dönemde Randle'dan sonraki ilk tercihiydi. İkinci sıradan tercihimizdi. Çok inandığımız bir oyuncuydu zamanında Lakers taraftarları olarak. Daha sonra işte Brooklyn dönemi olsun, Golden State, Minnesota dolaştı ve tekrar Lakers'ta buldu kendisini. Bu Redemption, işte geri dönüş hikayeleri güzel oluyor. Bence Dwight Howard bunun en güzel örneklerinden biriydi 2020 sezonunda. Dennis Schroeder'in bu sezonu da yine öyle bir hikayeydi. D'Angelo Russell'da çok iyi döndü. Oynadığı normal sezon maçlarında inanılmaz iyiydi. Memphis serisine kötü girip sonra çok kritik performanslar gösterdi. Golden State serisinde de yine fena top oynamadı. Birkaç maçta özellikle tek tük, yani istikrarlı bir performans olmasa da alev aldı mı gerçekten takımı taşıyabiliyor. Bir çeyrek, bir yarı olsun. Normal sezon için özellikle çok ihtiyacımız olan bir oyuncuydu. O yüzden onun kalması da beni çok mutlu etti. Ama artık Austin Reeves efsanesine gelme zamanımız. Yani Austin Reeves için söylenecek çok şey var. Aynı zamanda hiçbir şey söylemeye de gerek yok belki. Çok özel bir oyuncu. Yani bizim Lakers TR ekibinde özellikle Can'ın favorisi, prensidir. Geçen sezondan beri çok konuşuyorduk Austin Reeves'i. Çaylak sezonunda da çok etkileyici performansları olmuştu. Bir undrafted çaylak olarak kritik yerlerde maç kazandıran üçlük atmak olsun, clutch'ta çekinmeden üçlüğü kullanması olsun, bazen işte LeBron'u, Davis'i top vermeden top kullanma cesaretini göstermesi ve altından bunun kalkabilmesi olsun, savunmada çabası olsun. Gerçekten zaten iyi bir çaylak sezonu geçirmişti. Ben pek çok arkadaşımla konuştuğumda da Lakers'ın playoff takımı olduğunu düşünüyordum geçen sene o korkunç kadroyla bile. Orada en güvendiğim 3. oyuncu da Austin Reeves'di bu kadroda. Maçı kapatan 5'te LeBron ve Davis'ten sonra gözüm kapalı yazacağım 3. oyuncu diye bahsediyordum. Ama çıktı şu anki seviye, yani herhangi bir Lakers taraftarının bunu beklediğini düşünmüyorum kesinlikle. Bu seviye yani aklım almıyor gerçekten. Abarttığımı düşünüyor olabilir şu an beni dinleyen bazı insanlar ama hiç abarttığımı düşünmüyorum. Hatta hala underrated olduğunu düşünüyorum Austin Reeves'in. Yani bu adam çaylak sezonunda %60 true shooting ile oynadı. İkinci sezonunda %68 true shooting ile oynadı. Yani bu Stephen Curry, Jokic ve OKC dönemindeki James Harden seviyesi falan, yani saçma sapan bir seviye verimlilik olarak. Ha, burada en önemli nedenlerinden biri çok sık faul alabiliyor olması. Bu biraz Harden ve Trae Young seviyesinde faul alma yeteneği olan bir oyuncu. Ne kadar insanlar bunun Lakers formasıyla alakalı olduğunu iddia etse de, öyle olsaydı LeBron şu an hala 10 defa çizgiye gidiyor olurdu. O biraz yetenekle alakalı bir şey. ve bunu aramakla alakalı bir şey. Austin Reeves de bunu çok iyi yapıyor ve bunu yaparken her zaman potaya şutu yollamaya da çalıştığı için çok fazla end one fırsatı da buluyor. Birebir topla yaratabiliyor. Üçlüğü var, dribbling üzerinden üçlüğü var. Boş işte şey catch and shoot üçlüğü var. Çembere gidebiliyor. Çember etrafında oyuncuların etrafından bitirebiliyor. Faul alabiliyor. Hücumda bu kadar komple bir oyuncu olması gerçekten inanılmaz zaten. Onun dışında savunmada da ne kadar atletizmi ve fiziği izin vermese de bazen çok çabalayan ve rolünü bilen bir oyuncu. Savunmada da o yüzden genel olarak artı yazan bir oyuncu. Ve asıl saçmalık zaten şey, Westbrook gittikten sonra ve LeBron'un sakatlandığı dönemde başladı bu takas döneminden sonra. Takaslardan sonra Austin Reeves yanlış hatırlamıyorsam %72 true shooting'le 17 sayı ortalamayla oynadı. Daha sonra playoff'lara geldiğimizde playoff'larda 17-4-4 ortalamaları %62-63 gibi bir true shooting'le ve üçlük yüzdesi de %44'le yaptı. Tam Golden State serisinin başında çok kötü gidiyor derken son 3 maçı inanılmaz iyi oynadı. Denver serisinin her maçını inanılmaz iyi oynadı. Hatta Lakers'ın kaybetme nedenlerinden biri belki de Austin Reeves'e yeterince top kullandırmamamız oldu. Ki LeBron ve Davis olan bir takımda bunu söylüyor olmak, bunu düşünüyor olmak bile saçmalık. Ama gerçekten bunu düşündürten ve ya Austin Reeves'i gerçekten açıklayamıyorum. Kariyer arkı da bayağı aslında Alex Caruso'ya benziyor. Zaten klasik beyaz benzetmesinden dolayı da Caruso'ya çok benzetildi medyada da. Ben Alex Caruso'yu çok seven bir Lakers ve NBA taraftarı olarak Austin Reeves açık ara Caruso'dan çok daha iyi bir oyuncu. Ve potansiyeli de çok çok daha yüksek. Bilmiyorum, belki biraz abartıyorum ama bu sezonun en önemli kazanımıydı Austin Reeves. Ve çok çok kelepir bir kontratı imzaladık. 4 yıl 56 milyon dolara son yılı oyuncu opsiyonu olacak şekilde Lakers ile imzaladı. Zaten büyük bir Lakers taraftarı olarak Lakers'a gelmek için uğraşmış bir oyuncu. Zamanında büyük kobici olduğu için LeBron'a sallamış bizden biri. Yani ben 4 yıl 100 milyon doları meçlemeye hazırdım. Mental olarak kendimi hazırlamıştım 3. ve 4. yılında 38 ve 39 milyon dolar kazanacak olmasına. Şu an bu kontratı imzalamış olmamız gerçekten ya inanılmaz ya. O yüzden de Rob Pelinka'da çok özel bir free agency dönemi geçirdi. Yapmak istediğimiz her şeyi yaptı bence. Taraftarların beklentisi dahilinde. Belki Malik Beasley ve Mo Bamba'yı waveledik. Malik Beasley'in de oyuncu opsiyonu, takım opsiyonunu kullanmadık. Onları belki birleştirip bir draft hakkıyla birilerinin peşinden koşabilirdi ekstra olarak. Ama yapmadığı için de ben rahatsız değilim. Ve hala Mo Bamba, Malik Beasley'den birini tutma ihtimalimiz de var. Öyle söyleniyor. Genel olarak baktığımızda da şu an Lakers'ın rotasyonu pivot pozisyonunda Anthony Davis, Jackson Hayes. 4 numarada, yani 4-3 biraz daha geçişken olsa da 4 numarada LeBron James ve Rui Hachimura. 3 numarada Vanderbilt ve Torian Prince. 2 numarada Austin Reeves ve Cam Reddish. Oyun kurucu da D'Angelo Russell, Gabe Vincent gibi. Bence geniş bir rotasyona sahibiz. Onun dışında Max Christie normal sezonun sonunda ve playofflarda biraz, yani playofflarda o kadar değil ama yine de ışık gösterdi, gelişimini gösterdi. Bence Max Christie de yavaş yavaş rotasyona dahil olacak. Onun dışında bu draft'tan seçtiğimiz Hood, Shifino ve Maxwell Lewis de belki sakatlıklar vesaire oyuncu dinlendirme dönemlerinde fırsatlar bulacak. Çok geniş bir kadromuz var şu anda. Takımın bence tek eksiği bir kadro yapısı olarak da, yani oyuncu seviyesi vesaire değil. Bir tane daha pivot. Çünkü Anthony Davis ne kadar çok sevdiğim bir oyuncu olsa da, çok güvendiğim bir oyuncu olsa da sakatlık problemi olan bir oyuncu. Ve o sakatlık yaşadığında tek pivotumuzun Jackson Hayes olması çok büyük sıkıntılar yaratacak. Ben daha böyle bir Robin Lopez, Miles Plumlee. Miles Plumlee biraz daha imkansız bir hedef de Robin Lopez tarzı bir uzun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir şekilde Mo Bamba'yı minimuma imzalayabilirsek ona da çok okey olurum. Ve genel olarak bu 2023 free agency dönemini değerlendirmem gerekirse de yani 10 üzerinden 9.5 veririm. O da yani mükemmel miydi? Mükemmele yakındı. Daha bir hamlemiz daha var. Ama zaten bence bu hamleler normal sezon sonuçlarından bağımsız da değerlendirilebilmeli. Ve ben burada değerlendirme kriterlerim de Lakers, LeBron James ve Anthony Davis etrafına geniş bir yapı, böyle üçüncü bir yıldız değil de çok yönlü farklı rol oyuncularıyla doldurma planını çok iyi uyguladığını düşünüyorum. Şu an Lakers'ın bu yapılanmasında gömeceğim tek bir nokta varsa, yani bu şey uzun eklemesi gerektiği dışında bir gömeceğim nokta varsa o da şu olurdu. Lakers'ın şu an bence hala playoff maçında gözün kapalı sahaya atacağın 5. oyuncusu yok. D'Angelo Russell ve D'Angelo Russell'ın savunma problemleri var ve bence Denver serisinde hücumu biraz daha iyi olsa yine sahada kalabilirdi ama o savunma problemlerini altından kalkabilecek bir şey değil. O yeteneği yok direkt. Belki bir sene daha birlikte oynamak ve takım oyuncu, yani oyuncuların birbirine alışması biraz daha pozitif etkileyebilir. Ama yine de D'Angelo Russell'ı ben maç sonunda eli tutmamışken, yani arka arkaya üçlükler sokacak sıcak bir gününde değilse çok yazabileceğimizi gözümüz kapalı düşünmüyorum. Bu arada diğer dört oyuncu zaten şey, daha önce bahsettiğim Anthony Davis, LeBron James, Rui Hachimura ve Austin Reeves. Bu oyuncuların herhangi biri eli tutmasa, o gün şutları kötü atıyor olsa bile sahada görmek isteyeceğim dörtlü olur. Ama beşinci oyuncumuz olduğunu düşünmüyorum. Gabe Vincent bu olabilir ama o da biraz daha kısa bir oyun kurucu olduğu için playoff ortamında bazen matchup problemleri yaşayabilir. Özellikle zaten önümüzdeki sezon nasıl gelişeceğini görmek lazım ama her zaman şampiyona ve şampiyonla oynayan takımlara göre yapılanmak gerekiyor ve Jokic'e karşı hazırlanması gerekiyor de Lakers'ın. O yüzden de ben orada bir tane daha böyle Bruce Brown tarzı bir oyuncuyu yakalayabilmiş olsaydık daha çok sevinirdim. Ama Bruce Brown'a tabii ki de Indiana Pacers yüklü bir kontrat verince o da doğal olarak Indiana'yı seçti ki bence onun için doğru karar. Oradan bir tek sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Sezon beklentilerine gelirsek de bence şöyle bir detay var Lakers'la ilgili ki bunu şu ana kadar medyada duyduğum tek kişinin de Bill Simmons olması ekstra garip. Lakers'ın deadline sonrası performansı ve playoff performansı hala çok underrated ediliyor. LeBron'un sakat sakat oynadığı ki okey 21. sezonuna giriyor artık 39 yaşında falan olacak. Ne kadar ölümsüz bir oyuncu olsa da teklemeleri devam edecektir. Ama sakat sakat oynadı bu adam. Yaşlılık yüzünden kötü oynamadı. Sakatlığından dolayı kötü oynadı ve seneye nasıl gireceğini, toparlayabileceğini, toparlayıp toparlayamayacağını görmemiz gerekiyor. Keza Anthony Davis için de bence çok unutuldu ama tamam Anthony Davis de kronik sakat bir oyuncu ama normal sezonun mesela sonundaki en büyük hikayelerden biri oydu. Belki de 6. sırayı kapamamamızın da en temel nedeni oydu. Anthony Davis back to back oynayamıyordu hala sezon biterken. Oynatmıyorlardı. Bir maç oynadı back to back'le en son artık. O da katliam çıkacaktı. Taraftar sahaya girecekti artık. Anthony Davis de sakat sakat oynuyordu ve ona rağmen ikisi de playoff'larda çok etkileyici performanslar gösterdiler. En üst seviyelerinde değillerdi belki de ama yine de çok iyilerdi. Ve Indiana Pacers takasının da olmasını isteme nedenim en temelinde oydu zaten. Bu oyuncuların normal sezonda yıpranmaması ve playoff'a hazır girmeleriydi. Şu an bu kadro Lakers'a o opsiyonu sunabilir. Bu kadronun genişliği Davis'i ve LeBron'u normal sezonda sadece maç dinlendirmesi değil, maç içinde de dinlendirme fırsatı verebilir. D'Angelo Russell, Austin Reeves hücum yükünü normal sezonda çok rahat sırtlayabilecek oyuncular olarak kendilerini kanıtladıklarını düşünüyorum ben. Rui Hachimura da aralıklı olarak o performansları gösterdi. Gabe Vincent ve Torian Prince'den nasıl katkılar alacağımızı keza göreceğiz. Ben bu kadronun beklenenin çok çok daha üzerinde bir performans göstereceğini ve normal sezonda bence Batı birincisi bitirme ihtimalinin hiç de düşük olmadığını düşünüyorum. Tabii ki de en belirleyici şey sakatlıklar olacak burada ve form durumları. Ama ciddi bir sakatlık olmazsa LeBron ve Davis'e, özellikle Davis'e bu arada çünkü LeBron'un da belki kariyerinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunu işte deadline sonrası da gördük. Bu sezon umarım görmeyiz ama olma ihtimali var. Çünkü dediğim gibi 39 yaşında artık LeBron James. Böyle bir temponun altından eskisi gibi kalkmasını ben de beklemiyorum. Kimse de beklemiyordur. Ama bu takım LeBron James'in yokluğunu kaldırabilecek bir takım. Davis'in yokluğunu kaldırabilecek bir takım değil. O yüzden bizim sezon performansımızın en temel belirleyicisi Anthony Davis'in sakatlık durumu olacak. Eğer Anthony Davis 60-65 maça çıkarsa ve sağlıklı kalabilirse genel olarak sezon içinde oynadığı dönemlerde, ben Lakers'ın Batı birincisi, hatta NBA birinciliğini zorlayabileceğini düşünüyorum. Sezon beklentime gelirsek de Batı'yı ilk 3'te bitirmek, NBA genelinde de ilk 5'te bitirmek var. Dediğim gibi bu deadline sonrası dönem bir şekilde underrated oldu NBA genelinde ve hala Lakers ekleme yapmazsa ancak play-in takımı olur gibi saçma sapan yorumlar gördüm. Çok fazla Reddit'te olsun, işte forumlarda olsun, Twitter'da olsun. Ben böyle düşünmüyorum. Yani bu takıma bayağı yükseğim. Onun dışında yaz ligi maçlarını da yakından takip etmeyi planlıyorum. Yaz ligine de çok heyecanlıyım. Max Christie'nin gelişimini, yeni draft'tan aldığımız oyuncuları ve undrafted oyuncularımızı merakla bekliyorum. Yaz ligi performanslarından sonra da özellikle de böyle çılgın bir şeyler olursa büyük olasılıkla bir kayıt daha yapacağım. Bu sezonda biraz da dış motivasyonlara da ihtiyacım olabilir ama daha sık podcast yapıp tekrar böyle en azından ayda bir yapabilirsem daha sık podcastler yapıp belki sürpriz yayınlar vesaire de yapabilirim. İlginizi çekerse siz de bana özelden yazıp isteklerinizi, beklentilerinizi söyleyebilirsiniz. Keza her zaman hatalarımı da söyleyebilirsiniz. Son olarak sorulara geldiğimizde çok bir soru yoktu aslında. Basket, saha içi hiçbir soru yoktu zaten. Hatta tek soru vardı diyeyim çünkü diğer soru çok alakasız bir şeydi. Tek sorumuzla kapatalım. İsmail, basket dışı bir soru sorayım. Kayıt 143 en sevdiği 5 diziyi bizimle paylaşır mı podcast'te demiş. Şimdi böyle bir listeyi aslında hazırlık olarak yapmadım. Aklıma gelen 5 diziyi söyleyeceğim. Ve büyük olasılıkla bazıları size saçma da gelebilir. Scrubs, birinci sırada değil de kesinlikle bu ilk 5'te yazacağım bir dizi. Bir doktor olarak benim de liseden beri en sevdiğim dizilerden biriydi zaten. Onun dışında kesinlikle White Collar'ı bir yere yazarım. İlk 5'e yazarım. Onun dışında Mentalist'i yine çok severim. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı da var bence dizilerde. Dizilerin genelde ilk birkaç sezonu çok keyifli olur. Sonra hikayeler boka sarar. Konuları bağlayamazlar. Şeyler, yönetmenler değişir. İşte yazarlar değişir vesaire. Birbirine girer. O yüzden hani genelde dizilerin sonları hep çok kötü oluyor. Bu saydığım dizilerin çoğu da öyle. Mesela House dizisini de çok severim. House'un ama birinci sezonunu, dördüncü ve beşinci sezonu böyle biraz da aradan seçme olacak ama öyle ara sezonları severim. Özellikle yeni ekip geldiğinde, eski ekip, yeni ekip dinamikleri vesaire, House'un onlarla uğraşmaları falan çok keyifliydi. Eğer animasyonları falan da katacaksak, şimdi hemen ilk beşimde 7 dizi falan saymış gibi olacağım ama Avatar, The Last Airbender ve Young Justice animasyonlarını da çok severim. Last Airbender ve Korra serileri zaten bariz. Genel olarak insanların çok beğendiği seriler. Eğer fırsat olursa da Haydar'la bir Avatar değerlendirmesi, yorumlaması yaparız belki. Korra serisi de dahil olarak. Onun dışında aklıma şu an gelen başka bir dizi yok. Kesinlikle unuttuğum çok dizi vardır bu arada. Lise ve üniversite zamanında çok fazla dizi izleyen, sonra da artık o kadar çok dizi izlemekten dolayı bir yerden sonra tekrar yeni dizilere başlayamayan bir insana dönüştüm. Genelde işte komedi dizileri, Friends'ler vesaire de çok severim de. Şu an aklıma gelenler bunlardı. Ama White Collar kesinlikle ya. White Collar'ı çok seviyorum. Çok da izlenmemiş bir dizi. Hikayesi de bilmeyenler için eğer ilginizi çekerse diye paylaşayım diye söylüyorum sadece. Catch Me If You Can'i izlediyseniz, Tom Hanks ve Leonardo DiCaprio'nun, DiCaprio değil mi aynen? Catch Me If You Can'in dizi versiyonu gibi bir şey. Benim çok ilgimi çekmişti ve çok keyif alarak izlediğim bir diziydi. Tavsiye ederim kesinlikle. Yayını böylece kapatıyorum. Uzun süre ara verdikten sonra biraz ritmini yakalayamamış olabilirim. Ama dediğim gibi daha tekrar bölümler kaydederek devamını getirmeyi planladığım bir şey. Tekrar düzenli üretmeyi planlıyorum bu sezon. İyi gitse de kötü gitse de bu arada. Kötü gitme ihtimali de var. Ben takımı çok yüksek olsam da her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Mesela 2021 sezonu Lakers'ın göreceli başarılı bir sezonuydu ama sakatlıklar çok büyük zarar verdi o takımın potansiyeline. Ama ilk defa demeyeyim de işte deadline'dan sonra gerçekten heyecan verici bir Lakers, genç bir Lakers, potansiyeli olan bir Lakers var. Ve bu potansiyel sadece yıldızlarının sırtına yaslanmakla olmayan bir potansiyel olması, o da benim ilgimi çok çekiyor. Konuşacak o yüzden sezon içinde çok çok fazla konu olacak. Darvin hem iyi bir koç mu, kötü bir koç mu, Darvin hem ne zaman kovulmalı, işte D'Angelo Russell takaslanmalı mı vesaire gibi bin tane konu olacak. LeBron James artık emekli olsun muhabbetleri olacak vesaire vesaire. Çok keyifli bir sezonun bizi beklediğini, özellikle Lakers taraftarlarını beklediğini düşünüyorum. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi negatif, pozitif bütün geri dönüşlerinizi açığım. Uzun bir ara verdiğim için tempoyu da tam yakalayabildiğimi düşünmüyorum. Daha iyi ve daha güzel bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Night mean for you as you carry this now into the final couple games to try to get yourself a playoff spot. I'm a Lakers fan, Mikey!